açısından bizatihi orada olmakla bir aşinalığım söz konusu. Tabii bunlar olduktan sonra, birebir şahit olduktan sonra çok daha fazla içinizde yer ediyor bu mesele ve daha fazla bir şey yapmak istiyorsunuz. Bence bu misyonun çok farkında olarak TRT bir etkinlik organize ettiler ve çok hızlı bir şekilde de etkinlik organize edildi aslında. Çünkü Ramazan ayında bunun yapılmasının çok daha anlamlı olacağına karar verildi ve bence çok haklıydılar. Birebir insanlarla orada bir araya gelerek aslında hep birlikte izlemek de yaptığımız işleri aslında. Bunun da çok farklı bir etkisi olduğunu fark ettik orada birlikte izleyerek, birlikte görerek. Biraz hem Nizar'ın hem Nizar'ın etrafındaki insanların hikayelerini, yani onların anlatımıyla, onların söyledikleriyle Refah'taki durumu biraz anlamış oluyoruz. Hem de bir gazeteci nasıl çalışıyor orada, neler yapıyor, hangi şartlarda yaşıyor aslında, bunu görüyoruz.
Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 26 Mart 2024 Salı, ben Ümrühan Atak. Evet, TRT geçtiğimiz günlerde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Ramazan'da bir Filistin gecesi etkinliği düzenlemişti. 2 gün sürdü bu etkinlik ve 2 gün boyunca birçok belgesel izlendi, oturumlar yapıldı. Konuşmacılar çoğunlukla 7 Ekim'den önce ve sonraki Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin'i bilen, gören, tanıklık eden isimlerdi ve bugün konuğumuz TRT'den gazeteci yapımcı Zümrüt Sönmez. Kendisi Kaçış Yok, Refah'tan Sesler isimli belgeselin yapımcısı olarak Ramazan'da bir Filistin gecesi etkinliğinde yer almıştı. Soracağım çok şey var. Hem Ramazan'da bir Filistin gecesinde neler olup bitti onu soracağız. Kaçış Yok, Refah'tan Sesler belgeseli nasıl hazırlandı, yayınlandı bu süreci soracağız. Bekletmek istemiyorum daha fazla ve konuğumuz TRT'den gazeteci, yapımcı Zümrüt Sönmez. Hoş geldiniz Zümrüt.
Hoş bulduk.
Hem geceyi konuşacağız hem yapımcı yönetmen olarak hazırladığın, ekibinle birlikte hazırladığın Kaçış Yok, Refah'tan Sesler isimli belgeselinde konuşacağız. Ama önce seni, podcast dinleyicilerimiz için seni biraz daha yakından tanısak olur mu, ne dersin? Bir de hazır sözü açmışken senin Filistin'le yakınlığın nedir, nereden gelir? Sadece bu belgesel değil, öncesinde de ilgiliydin, öyle değil mi?
Evet, öncesinden de teşrik mesaimiz oldu Filistin meselesiyle. Zaten hem gönüllü olarak, her zaman gönlümüzde olan bir mesele malum bu. Ama ben oraya gitme fırsatı da buldum zamanında. İlk aslında uluslararası aktivist ve uluslararası gazetecilik tecrübemi ben Filistin'e yola çık konvoyuyla yaşamıştım 2009 yılında. Biz 2009 yılında işte ta Londra'dan aslında yola çıkan bir konvoy vardı. Bir insani yardım konvoyu aslında. Dışından araçlarıyla pek çok aktivist yola çıktılar, Avrupa'yı dolaştılar. Hatta daha uzaktan da geldiler diye biliyorum. İşte onlar Avrupa'dan uzaklardan geldiler Türkiye'ye. Biz Türkiye'den katıldık. Ben Türkiye'den katılan gazeteci ekibin içerisindeydim. Ve buradan işte Türkiye'nin güneydoğusunu gezerek önce Suriye'ye, sonra Ürdün'e, sonra Mısır'a, Mısır'dan da Gazze'ye geçtik. Çok çok zorlu bir yolculuktu. Yolda başımıza gelmeyen kalmadı. 2 gece Gazze'de geçirme imkanımız oldu. O yüzden Gazze'yi gördüm. Gazze'yi görenlerden biri olarak da aslında kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü pek çok Filistinliyle tanıştım meslek hayatım boyunca. Gazze'yi hiç görmemiş olan, Filistin'i hiç görmemiş olan ve hani gidemeyecek, göremeyecek olan aynı zamanda. O yüzden hani ben bile görmedim, sen görmüşsün, ne güzel lafını çok duydum. Bunun üzerine çok konuştuğum Filistinliler oldu dünyanın çeşitli yerlerinde. O yüzden kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Özellikle şu anda durumun geldiği noktaya baktığımızda zaten gazetecilerin girişi yasak. İçeriden çıkış da giriş de oldukça zor. Dolayısıyla Gazze gittikçe daha da aslında kapalı bir hale geliyor. Abluka çok daha gittikçe daha da sıkılaşıyor üzerindeki abluka. Dolayısıyla böyle bir şansım oldu. Onun dışında Kudüs'ü, Batı Şeria'yı gezme, ziyaret etme imkanı buldum. Hem gazeteci olarak hem ziyaretçi olarak. Böyle bir Filistin'le yakınlığım en azından bizatihi orada olmakla bir aşinalığım söz konusu. Tabii bunlar olduktan sonra, birebir şahit olduktan sonra çok daha fazla içinizde yer ediyor bu mesele ve daha fazla bir şey yapmak istiyorsunuz. Ne yapabilirseniz onu yapmak istiyorsunuz aslında. Benim de yapabildiğim bu herhalde. Mesleğimle belki bir şeyler yapmaya çalışmak. O yüzden oradan da devam ediyor. İnşallah daha iyilerini, nicelerini yapabiliriz.
Evet, inşallah. Bu anlattıkların da aynı zamanda bugün birazdan konuşacağımız belgeselinin temelini de açıklıyor. Yani gidip görmüş olman, böyle bir ünsiyet hissediyor olman, haliyle ele aldığın bu yöntemi, yolu, yordamı da süsleyip püslemeden gayet net ve sade bir şekilde aktardığından da anlaşılıyor. Bunu yani belgeselini birazdan detaylıca konuşmak istiyorum. Evet, ama istersen bir de şimdi bu TRT'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği Ramazan'da bir Filistin gecesi etkinliğini bize anlatabilir misin? Gelemeyenler için, uzaktan sosyal medyadan parça parça takip etmek zorunda kalanlar için TRT'nin düzenlediği bu programın anlamı, sebebiyle, sonucuyla, katılımcılarıyla, oradaki havasıyla bize biraz anlatman mümkün mü?
TRT, Gazze'de yaşanan insani krizi, insanlık dramını dünyaya tekrar duyurmak için, yani sürekli duyurmaya devam ediyoruz elbette yayınlarımızla ve bunu çok rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünya üzerinde şu anda bütün uluslararası kanallara dikkatlice baktığımız zaman, yayınlarına dikkatlice baktığımız zaman TRT ve El Cezire'yi görüyorsunuz sadece oradaki gerçekleri birebir yansıtması anlamında. Bunu uluslararası anlamda söylüyorum çünkü biz bunu pek çok uluslararası sesten, düşünürden, konuşmacıdan da duyuyoruz. Yani biz Gazze ile ilgili, Filistin'le ilgili bir şey öğrenmek istediğimizde ya TRT'yi ya El Cezire'yi açıyoruz diyorlar ki bu zaten büyük bir bence gurur vesilesi bizler için. Bence bu misyonun büyük çok farkında olarak TRT bir etkinlik organize ettiler ve çok hızlı bir şekilde de etkinlik organize edildi aslında. Çünkü Ramazan ayında bunun yapılmasının çok daha anlamlı olacağına karar verildi ve bence çok haklıydılar. Ve sadece belgesel göstermeye de sadece içerik açısından değil, konsept olarak da tam anlamıyla Filistin'le bir empati gecesi, empati günüydü aslında bu
Evet,
etkinlik.
iftar sofralarınızı ve iftar menünüzü gördüm. Evet.
Ben de oradan başlamak istiyorum. Çünkü bence çok çok kıymetli bir şey bunun yapılması. Bir kere cesaretli de bir şey. Çünkü insanlar tabii bir kurumsal bir iftara gittiklerinde çok farklı sofralar bekliyorlar. Ama burada çok bilinçli bir şekilde böyle mütevazi bir sofra hazırlandı. Ve bunun nedeni Filistin'e dair sadece izleyici kalmayalım aslında. Bir de empatimizi yapalım. Yani bir anlayalım onlar nasıl geçiriyorlar Ramazan'ı. Çok çok büyük zorluklar altında geçiriyorlar. Yiyecek ekmek bulmakta zorlanıyorlar ki bunu biliyoruz. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde çok ciddi bir açlık sorunu var, yokluk sorunu var. Bu güneyde de aynı şekilde hissedilen, yaşanmaya başlanan bir sorun. Dolayısıyla bunu biz de yakinen hani biraz böyle aynel yakin olalım diye aslında düzenlenmiş ve düşünülmüş bir konsept bu ve bence çok yerindeydi, çok anlamlıydı. Pek çok misafirden de bu noktada aslında hani çok iyi geri dönüşler aldık çünkü herkes ya bununla da doyuluyormuş aslında öyle çok büyük sofralara gerek yokmuş dedi. Bu bir tarafı aslında işin. Diğer tarafı da hakikaten de sadece Filistin'e dair bir şeyler izlemedik. Sadece konuşmalar dinlemedik ama bir Filistin yaşadık gibi bir şey oldu. Çok çok tabii küçük bir parçasıyla yani bunu da böyle söylerken bile biraz hicap duyuyorum tabii. Çünkü orada yaşananı bizim anlayabilmemiz aslında çok zor. Ne yaparsak yapalım yine de büyük ölçüde seyirci kalıyoruz aslında bakarsanız. Ama o sofra kısmı çok çok önemliydi. Onun dışında dediğim gibi yani her ne kadar biz yayınlarımızla Gazze'nin yanında olmaya devam ediyorsak, Gazze'de yaşananları en açık şekliyle, en çıplak haliyle aslında göstermeye çalışıyorsak da yine de tabii yeterli değil. Birebir insanlarla orada bir araya gelerek aslında hep birlikte izlemek de yaptığımız işleri aslında. Bunun da çok farklı bir etkisi olduğunu fark ettik orada birlikte izleyerek, birlikte görerek. Bunun sadece televizyonda işte televizyon ekranlarımızda yansıtıyoruz, orada bir şeyler veriyoruz ama böyle bir araya gelerek izlediğimizde de başka bir etkisi oluyormuş ve hatta geri dönüşleri de birebir aldığımızda belki daha fazla neler yapmamız gerektiğini de daha iyi anlamış olduk diyebilirim. Birinci günümüz Cuma günü özellikle oldukça yoğundu. Çok güzel bir katılımla geçti. Cumartesi günü de yine insanlar gelmişlerdi. Tatil günü olmasına rağmen. Şöyle söyleyeyim eğer ben TRT çalışanı olmasaydım ve orada bir belgeselim gösterilmiyor olsaydı da ben bu programı izlemek için giderdim. Çünkü çok gerçekten dolu dolu bir içerik vardı. Hem panellerle hem gösterilen belgeselleriyle hem orada dinlediğimiz konuşmalarla işte TRT Genel Müdürü Zahit Subacı'nın çok güzel bir konuşması oldu açılışta. Ardından Filistin Ankara Büyükelçisi'nin yine bir konuşması oldu. Bunlar tabii hani birlikte bir de aynı sofrayı paylaşmak, aynı iftar sofrasını paylaşmak. Bunlar çok önemliydi. Bunları tabii ki orada yayınımıza, oradaki programa uzaktan katılan Gazze'liler de oldu. Özellikle bizim Gazze muhabirimiz, TRT World'un Gazze muhabiri Nizar Sadavi hem ilk gün hem ikinci gün yayınımıza Skype üzerinden katıldı. Onların da aslında tepkilerini ve böyle bir etkinliğin onlara neler hissettirdiğini gördüğümüzde, duyduğumuzda ne kadar anlamlı bir iş yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. O yüzden biz memnunuz, gururluyuz böyle bir iş yaptığımız için. Ama tabii ki yeterli değil. Zaten ne yaparsak yapalım yetersiz hissediyoruz. Bu da bir gerçek. Böyle etkinliklerin, böyle farkındalığımızı artıracak etkinliklerin devamını diliyorum ben kendi adıma.
Gerçekten oldukça hareketli akşamdı, iki akşamdı. Onları görebiliyorum ve herkesin de yüzlerindeki ifadelere yansıyordu. Duygu yoğunluğu, o birlik bir araya gelme huzuru, endişesi, kaygısı, hani çok karışık duyguların yaşandığı belliydi yani bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Ve gelelim belgeseline istersen. Kaçış yok, Refah'tan sesler. Ben bir itirafla başlayacağım tabii. Bugün izleyebildim ve izlerken açıkçası kendimi tutamadım. Evet, 7 Ekim bir milat öncesi var ama yani bu son gelişmelerin sebebi olarak da 7 Ekim gösteriliyor malum. 7 Ekim'deki o hareketliliğin ilk dakikalarından itibaren yaşananları gazeteci gözüyle, gazetelere, basına yansıyan haliyle yansıttığınız o görüntülerde açıkçası duygulandım dediğim şey, hani İlk dakikalarda o insanların kaygısı, endişesi ve aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen artık her şeyin epey çığırından çıkmış olması. Bu aradaki farkı belki de o an izlerken haliyle böyle bir karşılaştırmalı izlemiş gibi olduğum için biraz açıkçası etkilendim. Çok netti, çok duruydu. TRT muhabiri Nizar Sadavi'nin kamerasından, mikrofonundan görebildiklerimiz vardı. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi orada çok zorlu şartlar altında çalışan bir gazeteci arkadaşınız. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı da her geçen gün artıyor. Ya, bu belgeseli bu şekilde toparlama ihtiyacınız, bu şekilde hazırlama süreciniz nasıl geçti? Bizimle paylaşabilir misin?
Bu belgeseli Nizar'ın aslında hikayesi, Nizar'ın şahitliği üzerine bina etmek gibi bir fikir şöyle doğdu. Senin de söylediğin gibi çok fazla insan, çok fazla gazeteci Gazze'de öldürüldü savaşın başladığı tarihten itibaren. Ve onlar bizim haber alma, Gazze'den haber alma noktasında tek kaynağımız aslında. Çünkü biz buradan gidemiyoruz. Buradan herhangi bir gazetecinin Gazze'ye girmesi mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinden Gazze'ye gazeteci giremiyor. Dolayısıyla oradaki insanlar, orada çalışan gazeteciler bizim tek kaynağımız. Ve onlar orada sadece gazeteci olarak görevlerini yapmıyorlar. Yani bir gazeteci lüksü ya da bir gazetecilik kalkanı içerisinde korunmuyorlardı aslında. Savaşın muhatabı durumdalardı. Kendi kişisel kayıpları var bu insanların. Kendi kişisel acıları var. Bunlara rağmen Nizar özellikle her gün, yani savaşın başladığı andan itibaren her gün TRT World ekranında oradan haber yapmaya, oradan yayın yapmaya devam etti. Bir gün bile izin yapmadı, bir gün bile izin almadı. Ailesini işte Gazze'nin dışına çıkartma imkanı bulabildi ama kendisi orada. Başından beri böyle adanmış bir şekilde işini yapmaya çalışan, bir yandan da orada bütün bu acılara göğüs germeye çalışan bir gazeteci arkadaşımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben onun hem tanıklığının çok kıymetli olduğunu hem de onun hikayesinin çok kıymetli olduğunu düşünerek bu belgeseli biraz onun etrafında şekillendirmek istedim. Ve tabii o da tek başına değil, etrafında başka insanlar da var. Yani bir çadır kentte yaşıyor aslında Refah'ta ve etrafında başka insanlar var. O insanların hikayeleri de onun hikayesinin bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla aslında belgeselde gördüğünüz insanlar da Nizar'ın etrafındaki insanlar, onun arkadaşları, onun her gün gördüğü komşuları. Biraz hem Nizar'ın hem Nizar'ın etrafındaki insanların hikayelerini, yani onların anlatımıyla, onların söyledikleriyle Refah'taki durumu biraz anlamış oluyoruz. Hem de bir gazeteci nasıl çalışıyor orada, neler yapıyor, hangi şartlarda yaşıyor aslında. Bunu görüyoruz. Yani gazetecilik dediğimiz zaman belki hani ekrandayız, yayındayız belki. Yani sürekli ekranda olan birisi, bir gazetecinin belki bir takım lükslerinin olabileceğini düşünebilir insanlar. Ama Gazze gibi bir savaş bölgesinden bahsettiğimizde böyle lükslerin olmadığını, herhangi birisi gibi, herhangi bir yerinden edilmiş Gazze'li gibi onun da bir çadırda kaldığını ve çok zor şartlar altında
Bu
yaşamaya
arada
çalıştığını hem anlıyoruz hem de bence çok hani başta söylemiştin ya çok yalın olmuş diye. Yani o yalınlık zaten bana o kadar çok şey anlatıyor ki bir şey eklemek istemedim öyle söyleyeyim.
Lüks dediğin de herhalde savaş ortamında bir savaş muhabirinin en büyük lüksü herhalde dijital aletlerinin şarj etme lüksüdür. Ne bileyim, kişisel ihtiyaçlarını gidermektir. Belki bir karavanda, bir konteynerde, özel olarak basın için ayarlanmış bir konteynerde elektriğe istediği zaman ulaşabilmektir herhalde. Lüksten de bunu anlıyorum.
Tabii yani Gazze gibi bir yer söz konusu olduğunda en fazla belki bu kadarından bahsedebiliriz ama yani o bile yok. Sadece işte çalıştığı şirketin ona sağladığı bir kiralık araç var ve bir çadırı var. Yani normal çadırda kalıyor. Tabii sadece onun bulunduğu yerde yine şarj edebilecekleri, kendi teknolojik aletlerini şarj edebilecekleri bir yerin olduğunu söyledi bana. Ama bir yandan da ben onunla mesela konuşurken de hani her zaman görüşemiyorduk, her zaman konuşamıyorduk. Ya da her zaman o bana istediği ne bileyim görüntüyü, istediği materyali gönderemiyordu. Çünkü internet olmuyor her zaman. Ya da elektrik sıkıntısı yaşıyorlar. Yani bunları yapabiliyor olsa bile ne kadar minimumda olduğunu da hatırlamak lazım aslında. Bir de ne bileyim Ukrayna'ya yurt dışından bir savaş muhabiri, ne bileyim Amerika'dan bir savaş muhabiri Ukrayna'ya gidip de orada haber yapmak istese ya da Ukrayna savaşını takip etmek istese onun kalacağı bir nispeten güvenli bir otel olur orada. Yani orada kalır mesela. Böyle bir otelden, böyle bir dört duvardan bahsedemiyoruz Gazze'de. Çünkü güvenli öyle bir nokta yok, öyle bir yer yok. O yüzden çok önemli, çok kıymetli buluyorum. Nizar'ın ve Nizar gibi nice gazetecinin Gazze'de yapmaya çalıştığı şeyi, yaptıkları şeyi, aylardır çektikleri sıkıntıyı. Bunu görmek gerekiyor, görmemiz gerekiyor. En iyi de böyle anlayabiliriz diye düşünüyorum.
Bir de sizin emekleriniz de tabii göz ardı edilemez. Bunu evet Nizar gayet büyük emekler sarf ederek bu kayıtları aldı ama siz de işin yaşanan yani oradaki bölgede o çatışmanın yaşandığı bölgede yaşanan ortamı o hazırladığınız grafiklerle, haritalarla yani nedir, ne değildir, insanlar nereden nereye göçe zorlanıyor ve yine orada bombalanıyorlar. Bunları gayet güzel kurgulamışsınız. Ben tebrik ediyorum. Gerçekten doyurucu mu diyeyim, ikna edici mi diyeyim, bilemedim ne diyeyim. Sizin belgesel için ne denebilir?
Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten senin düşüncelerin, yorumların benim için çok kıymetli. Çok uzun yıllardır seni tanıdığım için öyle her şeyi beğenmeyeceğini de bildiğim için.
Estağfurullah.
Çok teşekkürler seni tanıdığımdan. Ama şu var, ben en başından itibaren Nizar'la ilk yaptığımız konuşmada şey demiştim. Yani en ham haliyle ne varsa etrafımda, ne görüyorsan bana onu gönder. Yani öyle bir şeyleri süsleme ya da kurgulama gibi bir şeye ihtiyacımız olduğunu hiç düşünmedim. Onu da öylece aslında kullanmak istedim biraz. Çok fazla böyle kurgulamadan, çok fazla şey yapmadan, uğraşmadan. En yalın haliyle aslında, en basit haliyle belki de. Neyse onu böyle bir pencere açıyoruz Nizar'ın bir gününe, iki gününe belki de ya da Refah'ta yaşanan bir güne pencere açıyoruz. Bu zaten yeterince etkili oluyor ve iki gün boyunca aslında hem cuma akşamı hem cumartesi hem cuma hem cumartesi günü yapılan gösterimlerde çünkü bir sürü aslında belgesel gösterdik. Çok fazla çok etkileyici belgeseller vardı. Sadece işte burada benimkinden bahsediyoruz ama diğer belgeseller de aynı şekilde çok etkileyiciydi. Pek çok arkadaşımız çok duygulandığını, ağladığını söyledi.
Peki Zümrüt, şimdi bu hem senin belgeselin hem de az evvel bahsettiğin bu 2 gün boyunca yayınlanan TRT'nin belgesellerini izlemek isteyenler nasıl bir yol izlesinler?
Öncelikle belgesellerimizin hepsi TRT World ya da TRT Arabi kanallarında yayınlandıktan sonra YouTube hesaplarımıza yükleniyor. Dolayısıyla televizyonda yakalayamayanlar YouTube'dan takip edebilirler. Ayrıca sosyal medyada da zaten hem linklerini paylaşıyoruz hem fragmanları paylaşıyoruz, duyuruyoruz. Çeşitli içerikler, çeşitli farklı videolar da paylaşıldı bu 2 gün boyunca programda. Bunların hepsine TRT World ve TRT Arabi YouTube sayfalarından aslında ulaşabilirler, izleyebilirler buralardan. Dediğim gibi bu organizasyon TRT'nin uluslararası kanallarının bir organizasyonuydu. Dolayısıyla sadece TRT World'un değil TRT Arabi'nin de belgeselleri gösterildi.
Çok teşekkür ediyorum Zümrüt Sönmez ama son bir sorum daha olacak. Bir ekipsiniz, hepinizin emeği var, hepinizin çabaları asla geri plana atılamaz ama hem içerik olarak hem olayları ya da anlatılmak istenenleri yansıtma üslubu olarak senin en çok etkilendiğin ve bunu kaçırmayın diyeceğin hangi belgeseller vardı? Biraz da bize bu 2 gün boyunca neler olmuştu? O belgesellerden akıllarda kalan, en çok dikkat çeken neler vardı? Onları da söyler misin?
Elbette. Öncelikle Şahit belgeseli, bizim
Enser
değerli
Altay.
meslektaşımız Enser Altay'ın, ödüllü yönetmen Enser Altay'ın yaptığı Şahit belgeselini mutlaka görmelerini tavsiye ederim ben. Bu belgesel de umuyorum bizim YouTube kanalımızda olacaktır. Diğer yandan TRT Arabi'nin hazırladığı Tek Kurtulan isimli bir belgesel var. Bu Arapça olarak tabii yayınlanmış olan bir belgesel. Bunu da yine izlemelerini tavsiye ediyorum bu podcast'i dinleyecek olanların. Dijital İşgal diye bir belgeselimiz vardı. Bu da aslında abluka dediğimiz şeyi, yani Filistin'de, Gazze'de yaşanan ablukanın dijital anlamda nasıl yapıldığı, Gazze'lilerin, Filistinlilerin nasıl tüm hayatları boyunca dijital olarak takip edildikleri ve bir şekilde engellendikleri, bu anlamda da dijital anlamda da aslında nasıl bir abluka içerisinde yaşadıklarını gösteren çok yeni güçlü bir belgesel. Yine Siyonizm Bir Devlet Yaratmak diye bir belgeselimiz vardı. Bu da aynı şekilde Siyonizm fikri üzerine yaratılan bir aslında suni bir devlet anlayışından bahsediyor.
bahsediyoruz ve bunun nasıl uluslararası tüm işte araçlar aslında aktif hale getirilerek ve kullanılarak nasıl yaratıldığı, nasıl oluşturulduğu bu belgeselde çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Tüm bu belgesellere ve daha nice belgesellere aslında TRT World ve TRT Arabi ekranlarından seyircilerimiz ulaşabilirler. Ayrıca dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip etsinler. Buralarda da duyuruyor olacağız ve elbette YouTube hesaplarımızda bunlar yayınlanıyor olacak. Yani televizyonda yakalayamayanlar YouTube'dan da izleyebilecekler. Dediğim gibi daha gelecek olan belgeseller de var. Bunların da fragmanları yayınlandı bu 2 günlük etkinlik çerçevesinde. Çok güzel 3 belgesel daha hazırlanıyor TRT bünyesinde. Ben onlarla ilgili çok daha ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum burada. Bunlar biraz da sürpriz olsun. İlgilenen arkadaşları TRT'nin uluslararası kanallarını takip etmeye davet ediyorum. Oradan duyuruyor olacağız zaten sürekli. Umarım çok daha iyi işler yapılacaktır. Nicesi hem TRT'de hem diğer kanallarımızda. Biz de hepsinin hem takipçisi olacağız hem de böyle duyurulmalarına yardımcı olacağız.
Evet, çok boyutlu, birçok yönüyle ele alınan etkinlikti bu, Filistin'deki yaşanan dramı, yaşanan gerçekleri aktaran. Ben çok teşekkür ediyorum hem sana, Zümrüt Sönmez, ekibine, arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına ve bu 2 günlük Filistin gecesi ne emeği geçen tüm TRT çalışanlarına. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İnşallah daha nice güzel belgesellerde yine böyle sohbet etme imkanı buluruz.
Ben teşekkür ediyorum İmahan. Çok teşekkürler tekrar davetin için.
Kültür Merkezi'ni dinlediniz. TRT'nin düzenlediği Ramazan'da Bir Filistin Gecesi etkinliğinin detaylarını gazeteci, yapımcı Zümrüt Sönmez ile konuştuk. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.